Ayrım 3, Huzur Sokağı, Şule Yüksel Şenler, sayfa 29. Bilal genç kızın nöbet halini almış keskin iç paralayıcı hıçkırıklarını bugünkü gibi hatırlıyordu. En kıymetli, en mukaddes mefhumu olan namusunu kaybetmenin faydasız çırpınışları içinde yeniden sinir krizleri geçiren Zeynep'e bundan sonraki hayatı için güzel bir nasihatten başka yapılacak hiçbir şey yoktu. O da Zeynep'in bütün hırçın ısrarlarına rağmen onun yüzüne tükürmemiş ve kendisini teskin ederek uzun uzun nasihatte bulunmuş, içi kan ağlayarak onu teselli etmeye çalışmıştı. Zeynep onu dinlemiş miydi, dinlememiş miydi bilmiyordu. Ama konuştuğu müddetçe genç kızın yaşlı gözlerini çok uzaklarda sabit bir noktaya dikerek ölü bir sükût içinde hep aynı noktaya bakması hiç hoşuna gitmemiş, genç kızı yurdun kapısına kadar uğurlamadan içi rahat etmemişti. Kuşkusunda yanılmadığını iki gün sonra gazeteleri okuyunca anlamıştı. Zeynep gecenin geç saatlerinde kendisini saray burnundan denize atarak henüz baharını sürdüğü hayatına son vermişti. Hem de intiharın bir Müslüman için ebedi felaket ve helaket kapısı olduğunu bile bile. Bilal bu acı hatıranın ezikliği içinde bir müddet daha dalgın ve düşünceli dışarıyı seyretti. Evet, Zeynep mahvolmuştu. Fakat Zeynep'in mahvoluş hikayesinin içindeki gerçek cemiyetin mahvoluş hikayesiydi. Zeynep ahlak, fazilet, namus ve iffetini kaybetmenin acısıyla intihar etmişti. Bu intihar ahlak, fazilet, namus ve iffet mefhumlarından sıyrılan bir cemiyetin mutlak ve kaçınılmaz sonunu göstermesi bakımından da ibretle düşünülmeye değer bir vakıadır. Zeynep şu tefessüh etmiş, her gün bir adım daha intihara doğru yaklaşmakta olan dejenere cemiyetin ne ilk kurbanıydı ne de son kurbanı. Ne acı bir gerçektir ki ahlak ve maneviyat kayıtlarından gün be gün uzaklaşmayı medeniyet addeden bugünkü müflis cemiyet vermiş olduğu bu sayısız kurbanları yükseltmek yolunda kendisine basamak yapmanın gurur ve azameti içinde insanlıkla adeta alay etmekte. Akif'in "Medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar" diye bahsettiği bu olsa gerekti. Bilal birden zihninden bütün düşünceleri atarak saatine baktı. Beşi geçmişti. Halbuki arkadaşları kendisini saat 5'te bekleyeceklerdi. Koşa koşa merdivenlerden indi. Kapıya doğru ilerlerken bir grup gencin kendisine seslenmesiyle adımlarını yavaşlattı. Bunlar da diğerleri gibi hayatı yemek, içmek, yatmak, gezmek ve eğlenmekten ibaret sayan takımındandı. Fakat Bilal onları daima hoş tutmak ve kırmamak prensibiyle hareket etmekteydi. Konuşa konuşa fakültenin kapısından çıktılar. Sonra Bilal ayrılmak üzere hepsiyle ayrı ayrı tokalaşmaya başladı. İçlerinden biri, "Bilal," dedi, "sen de bizimle gelmez misin? Beyoğlu'nda bir tur atar, sonra bir diskoteye girer, eğlenirse." Tur atmak, diskotek, eğlenmek. Saat 5:20 geçiyordu. Nezaketle, "kusura bakmayın çocuklar, arkadaşlarla buluşacaktım. Esasen geciktim, sonra ayıp olur," diyerek özür dilemek istedi. Fakat bunlar laf anlayacak cinsten kimseler değildi. Nitekim arkadaşlar arasında apaş kıyafetleriyle nam yapmış olan Esat, o her zamanki gürültülü konuşmasıyla sinirli bir şekilde ileri atıldı. "Yahu sen de amma mızıkçısın be. Ne zaman gel bir tur atalım, eğlenelim desek, arkadaşım bekliyor, ayıp olur," der çıkarsın. "Biz de arkadaş değil miyiz lan? Nemiz eksik onlardan." Erdal'ın ukalalıkta Esat'tan aşağı kalır yeri yoktu hani. "Sahi senin şu her zaman söylerken ağzından bir daha çıkan arkadaşların ne menem şeyler Bilal?" Manalı manalı göz kırptı ve gülerek. Yoksa... bizde de var onlardan be kardeşim." Elini ağzına götürdü. Hem de... Bilal bunlarla başa çıkmanın ne kadar imkansız olduğunu biliyordu. "Kuzum, siz hiç iyi şeyler düşünmez misiniz?" dedi. "Size yalan söylemeye ne mecburiyetim var? İnanın arkadaşlarım bekliyor. Hem öyle zannettiğiniz cinsten arkadaşlar da değil." Gençler hep bir ağızdan gülüşmeye başladılar. Erdal arkadaşlarının kollarından tutup uzaklaştırırken arkasını dönüp yüksek sesle bağırdı. "Anladık oğlum, anladık. Yolcu yolunda gerek. Herkes kendi avantasına bakar değil mi ya?" Yüksek sesle güle konuşa acayip el kol hareketleri yapa yapa uzaklaştılar. Bilal arkalarından uzun uzun acı acı baktı. O sırada aklından Einstein'ın şu sözleri geçmekteydi. Bugünün gençleri çabuk iş gören bir makine gibi yetişiyorlar. Fakat insan asla bir makine olmamalıdır. İnsanın iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini ayırt edebilecek bir kafası olmalıdır. Ben bugünkü gençlikte en büyük eksiklik olarak bunu görüyorum. Çocuklarımıza başka türlü bir terbiye verelim. Yoksa talimli köpeklerden farkları kalmayacak. Arkadaşlarını daha fazla bekletmemek için hızlı hızlı oradan uzaklaştı. Caddede kalabalığın arasına karıştı. Bir müddet yürümüştü ki koluna bir el yapıştı. Döndü baktı, biraz evvelki şımarık grubun içinde konuşmalara hiç katılmayan Necati'ydi bu. Necati'nin koşmaktan yüzü alal olmuştu. Nefes nefeseydi. Bilal sordu. Ne o Necati, sen de onlarla beraber değil miydin, niçin dönüp geldin? Necati bu sözleri duymamış gibiydi. O güne kadar Bilal hiç tesadüf etmediği bir hali vardı Necati'nin üzerinde. Bir müddet hiç konuşmadan Bilal'in yüzüne baktı. Sonra başını suçlu bir tavırla önüne eğdi. Sonra tekrar kaldırdı. Bilal'le göz göze geldiler. Necati, bak Bilal dedi. Senden çekinecek değilim. İkimiz de İstanbul çocuğuyuz. Fakat arkadaş seçiminde muhakkak ki çok farklıyız. Senden arkadaşlarım namına özür dilesem beni affeder misin? Bilal şaşırmıştı. Anlamadım. Benden özür mü dileyeceksin? Peki ama niçin? Diye sordu. Necati üzgün ve müteessir. Biraz evvel onların sana karşı olan kaba sözleri ve yakışıksız hareketleri için dedi ve ayaküstü içini boşaltmak istercesine devam etti. Bugüne kadar onlarla gezdim, içtim, eğlendim fakat onların gerçek karakterlerini ancak bugün senin gibi temiz ve dürüst bir gence karşı bayağı davranışlarından sonra anladım. Ve yaptıkları bu adi hareketten dolayı yüzlerine tükürürcesine onlardan ayrılıp işte gördüğün gibi sana geldim. Necati bir an nefes aldı, sonra ''Söyle Bilal'' dedi. ''Beni de arkadaşlarım diyerek her zaman bizden ayrı bir mevkide tuttuğun o gerçek arkadaşların arasına dahil edip onlardan biri olarak göremez misin?'' Bilal gülümseyerek elini Necati'nin omzuna koydu. ''Seni de gerçek arkadaşlarından biri olarak görmek mi?'' ''Tabii, niçin olmasın? Ne var ki Necati, bunun için senin de içinde bulunduğun çevreden uzaklaşıp her halinle onlara benzemen icap eder değil mi ya?'' Necati üzüntüyle başını önüne eğdi. Sonra ani olarak kaldırdı ve ''Beni de o arkadaşların yanına götürür müsün Bilal?'' dedi. İki arkadaş dostça bakıştılar. Anlaştık Kabil'inden samimiyetle tokalaştılar ve yan yana yürümeye başladılar. Büyüyecek bir apartmanın önünde Bilal zillerden birine basarken Necati benliğini tatlı bir heyecanın kapladığını hissediyordu. Üstelik büyük bir merak da duyuyordu. Acaba öteden beri ahlak ve faziletle gıpta ettiği fakat bir türlü onun gibi olamadığı Bilal'in arkadaşları nasıl insanlardı? Otomatikle açılan kapıdan içeri girdiler. İki kat merdiveni koşarcasına çıktılar ve kapısı açık olan bir daireden içeri girdiler. Bilal ayakkabılarını çıkartmak için eğildi sırada. Necati o her zamanki alışkanlığıyla ayakkabıyla içeri dalmak istedi. Fakat Bilal arkasından ceketini çekerek ''Hop arkadaş, anlaşılan seninle işin ağzından başlamamız gerekecek.'' diye güldü ve bir çift terlik uzatarak ''Giy şu terlikleri de Müslüman evine girdiğimiz anlaşılsın.'' dedi. Necati mahcup bir tavırla ayakkabılarının bağlarını çözdü ve Bilal'in uzattığı terlikleri giydi. İki arkadaş kalın bir erkek sesinin duyulduğu bir odaya doğru yürüdüler ve kapıyı tıklatarak içeri girdiler. Burası güzel döşenmiş, genişçe bir odaydı. İçeride oldukça kalabalık bir erkek topluluğu vardı. Saçlarına kır düşmüş orta yaşlı biri, müstesna, odadakilerin hepsi de temiz kıyafetli gençlerdi. Birinin elinde kitap vardı. Diğerleri de anlaşılan oturdukları yerde kitabı dinliyorlardı. Bilal içeriye girer girmez topluluktan, ''Nerede kaldın aziz kardeşim, gözlerimiz yollarda kaldı.'' Bilal, ''Lütfen kesmeyin arkadaşlar.'' Prensibi bozmayalım dediyse de arkadaşları kalkarak ısrarla kendilerine yer vermek istediler. Bilal, o halde size sınıf arkadaşım Necati'yi tanıtayım dedi. Okumaya ara verdiğinize göre siz de teker teker meslek ve isimlerinizle kendinizi tanıtın bakalım. Necati'ye hep birazdan hoş geldiniz dedikten sonra herkes oturduğu yerden kendini takdim etmeye başladı. Ahmet Sevil Tıp Fakültesi, Rıza İlmez Hukuk, Erdoğan Saymaz Yüksek Makine Mühendisi, Seyfettin Namlı, Edebiyat Fakültesi, Mehmet Kanlıca, Fen Fakültesi, Botanik, Orhan Erenler, Yüksek Mimar, Nazım Soyler, Doktor vesaire. Tanışma faslı bitince Doktor Nazım yavaş yavaş arkasına yaslandı ve elinde kitap tutan gence dönerek ''Evet, şimdi devam edebiliriz Seyfettin'' dedi. Okuyan bir edebiyatçı olunca hakikatler daha bir cazibe kazanıyor doğrusu. ''İltifat ediyorsun abi. Peki peki, öyle olsun. Hadi sen başla okumaya. Seyfettin ciddi ve Doktor Nazım'ın iltifatına fazlasıyla layık, çok güzel bir okuyuşla elindeki kitaba kaldığı yerden devam etti. Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve gündüz akşama ve geceye değişmesi katiyetinde gençlik dahi ihtiyarlığa ve ölüme değişecek. Eğer o fani ve geçici gençliğini iffetle, hayratla, istikamet dairesinde sarf etse onunla ebedi, baki bir gençlik kazanacağını bütün semavi fermanlar müjde veriyorlar. Eğer sefaate sarf etse nasıl ki bir dakika hiddet yüzünden bir katil milyonlarca dakika hapis cezasını çektirir, öyle de gayrimeşru dairedeki gençlik keyifleri ve lezzetleri ahiret mesuliyetinden ve kabir azabından ve zevalinden gelen teessüflerden, günahlardan ve dünyevi cezalardan başka, aynı lezzet içinde o lezzetten ziyade elemler olduğunu aklı başında olan her genç tasdik eder. Mesela haram sevmekte bir kıskançlık elemi, firak elemi ve mukabele görmemek için elemi gibi çok arızalar ile ucuzi lezzet, zehirli bir bal hükmüne geçer ve o gençliğin sui istimali ile gelen hastalıkla hastanelere ve taşkınlıklarıyla hapishanelere ve kalp ve ruhun gıdasızlık ve vazifesizliğinden doğan sıkıntılarla meyhanelere, sefahathanelere veya mezaristana düşüneceklerini bilmek istersen git hastanelerden, meyhanelerden ve kabristandan sor. Elbette ekseriyetle gençlerin gençliğinin suistimalinden, taşkınlıklarından ve gayrimeşru keyiflerin cezası olarak gelen tokatlardan eyvahlar, ağlamalar ve esefler işiteceksin. Eğer istikamet dairesinde gitse, gençliğin gayet şirin ve güzel bir nimeti ilahi ve tatlı kuvvetli bir hayır vasıtası olarak ahirette gayet parlak ve baki bir gençlik netice vereceğini, başta Kur'an olmak üzere çok kati ayetleriyle bütün semavi kitaplar ve fermanlar haber verip müjde ediyorlar. Madem hakikat budur ve madem helal dairesi keyfe kafidir, ve haram dairesindeki bir saat lezzet bazen bir sene ve 10 sene hapis cezasını çektirir, elbette gençlik nimetine bir şükür olarak o tatlı nimeti iffetle istikamette sarf etmek lazım ve elzemdir. Ey aziz kardeşim, bil ki dünyanın lezzetleri, zevkleri, ziynetleri, Halikimizi, Malikimizi ve Mevlamızı bilmediğimiz takdirde cennet olsa bile cehennemdir. Arkadaş, küfür yolunda yürümek, buzlar üzerinde yürümekten daha zahmetli ve tehlikelidir. İman yolu ise suda, havada, ziyada yürümek ve yüzmek gibi pek kolay ve zahmetsizdir. Kitap bu minval üzere birbirinden yüksek iman hakikatleriyle devam etmekteydi. Necati dirseklerini dizlerine dayamış, başı ellerinin arasında, tarifi imkansız bir veç dalgası içinde okunanları sanki dinlemiyor, adeta içiyordu. O şimdi kendi iç alemiyle baş başaydı. Ruhunda kasırgalar, fırtınalar kopuyor, kalbi birbirine zıt hislerle dolup dolup taşıyordu. Okunan hakikatler bir ağabey hayat gibi ruhunu serinletmekte, teneffüs etmekte olduğu bu ulvi hava kalbine o güne kadar hiç tatmadığı ilahi neşeler bahşetmekteydi. Bahisler ilerledikçe kalbindeki süfli hislerin yerini en temiz ve ulvi hislere terk ettiğini hisseden Necati artık iyice belliydi ki yeni bir his ve fikir inkılabının eşiğinde bulunmaktaydı. Yakınlardan duyulan bir ezan sesi odanın içinde dalga dalga yayılınca Seyfettin elindeki kitabı kapadı. Şimdi herkes derin bir vecd ve hüşu içinde okunan akşam ezanını dinliyordu. Ezan bitince Seyfettin, içlerinden yaşça en büyükleri olan Doktor Nazım'a, ''Ne dersin abi, bahsi tamamlayalım mı yoksa sonra mı devam ederiz?'' Doktor Nazım her zamanki şen ve neşeli haliyle cevap verdi. ''Biliyorsunuz parolamız önce namaz çocuklar. O halde rıza, hak rızası için şöyle her zamanki gibi bir aşir okusun da namaza kalkalım.'' Genç hukuklu hiç itiraz etmeden tatlı ve yanık sesiyle El Asr suresini okumaya başladı. Sesi odanın içinde dalga dalga yükseliyor, kalp ve gönüllere inşirah veriyordu. Sonra herkes namaza kalktı. Ceketini çıkaranlar gömleklerinin kollarını dirseklerinden yukarı doğru sıvayarak odadan dışarıya çıkıyor. Birkaç genç de yerlere seccade seriyordu. Bunlar olurken gençlerin arasında nezaket çerçevesini aşmayan tatlı latife ve espriler teati edilmekteydi. Necati, gömüldüğü koltukta kendisini derin düşüncelerin akıntısına kaptırmış, düşünüyor, düşünüyor ve düşünüyordu. Belki hayatında ilk defa böyle ciddi olarak düşünmekteydi. Bu sırada Bilal abdest almak üzere kollarını sıvayarak çok değişik bir ruh haleti içinde bulunduğunu hissettiği Necati'nin yanına geldi ve müşfik bir sesle ''Sen de bizimle birlikte namaz kılmak istemez misin Necati?'' dedi. Necati için bu beklenmedik teklif onun yüzündeki ızdırap çizgilerini bir kat daha derinleştirdi. Bu öyle ani bir teklif olmuştu ki Necati'nin hayret ve şaşkınlıktan dili dolaşmıştı. Adeta kekeleyerek ''Ben mi?'' dedi. Bir müddet arkasını getiremedi. Sonra ızdırapla alnını ovuşturarak Bilal'e baktı. İnlercesine devam etti. Şey Bilal, ben namaz kılmasını bilmiyorum ki. Hem sonrası ne? Sen bir kere Bismillah de, sıva kollarını, gerisi kolay. Abdesti beraber alırız, sonra da biz ne yaparsak sen de onu taklit edersin, olur biter. Necati hiçbir şey söylemedi. Büyülenmiş gibi yerinden kalktı, ceketini çıkardı, gömleğinin kollarını dirseklerine doğru sıvayarak kapıya doğru yürüyen Bilal'i takip etti. Biraz sonra gençlerin hepsi saflar halinde namaza durmuşlardı. Doktor Nazım Bey imam olmuş, arkasındaki genç cemaate namaz kıldırıyordu. Yüksek sesle okuduğu sureler Necati'nin ruhuna ilahi katreler halinde akmakta, onu mana iklimlerinin derinliklerine sürüklemekteydi. Evet, Necati de her biri derin bir tevazu ve teslimiyet içinde kalplerini Allah'a bağlamış, yüzlerini ona, o yüce yaradana dönmüş, samimi ve temiz bir cemaat içindeydi artık. Zaten ne zaman bir cami önünden geçse içeride bulunan cemaate imrenir, gıpta ederdi o. Lakin bir kere olsun bu imrendiği mesut ve bahtiyar insanların arasına karışmak için şeytanın ayağını kırmaya, nefsine söz geçirmeye muvaffak olamamıştı. Üstelik yaşadığı hayat tarzından dolayı kendisini bu temiz ve nezih cemaate yaklaştıramıyordu bir türlü. Fakat bu insanlar, kalpleri iman yüklü bu asil ve necip gençler, müşfik kollarını sevgi ve şefkatle kendisine uzatmışlardı işte. Onu topluluklarına layık görmüşler, bir kardeş muhabbetiyle bağırlarına basmışlardı işte. Ve işte şimdi o da onlarla beraber, onlarla yan yana, omuz omuza namaz kılıyordu. Necati'nin namazı görünüşte çok gülünç olmakla beraber mana ölçüsünde çok mühim bir değer taşımaktaydı. Kıyamda, rükuda ve sücutta hareketlerinde yanılmamak için kah sağındakine, kah solundakine, kah önündekine bakıyor, gördüğü hareketleri acemice taklit ediyordu. Yüzü saçlarının dibine kadar kıpkırmızı kesilmiş, alnında boncuk boncuk terler birikmişti. Utanç, mahcubiyet, üzüntü, pişmanlık ve nedamet hisleri benliğini alev gibi yakıp kavuruyordu. Eline verilen tesbihi ne söyleyeceğini bilmeden çekmeye başladı. Sıra duaya gelince herkesle birlikte onun da elleri açıldı Allah'a. Aman Allah'ım, o ne ızdırap yüklü bir yüz öyle. Alnındaki çizgiler derinleştikçe derinleşiyor Necati'nin. Boynu sağa bükük, gözleri yumulu. Yanaklarından aşağıya saf ve berrak yaşlar süzülüyor. Ağlıyor Necati. Belki günahlarından mütevellit elem. Belki kavuştuğu saadetten dolayı sevinç gözyaşları bunlar. Ama mühim olan Necati'nin ağlaması, ağlayabilmesi. Zira ister günahtan mütevellit nedamet, ister kavuştuğu bahtiyarlıktan mütevellit sevinç ve saadet gözyaşları olsun. Ne çıkar? Neticede ikisi de aynı kapıya çıkmıyor muydu? Namazın sonunda Kur'an'ı Bilal okudu. Necati'nin ruhunda kopan fırtınaları dindirecek bu kadife gibi yumuşak ses, muhakkak ki bütün cemaatin kalbini de en ulvi hislerle yıkamaktaydı. Fakat Necati, üzerindeki tesiri hiçbir kelimeyle ifade edilemeyecek derecede muazzam bir üstünlük taşımaktaydı bu sesin. Bu ses, bu yüce Kur'an'ı tilavet eden güzel ses, bir imam, müezzin veya herhangi bir hocanın hançeresinden dökülmüş olsaydı. Necati için belki bu derece ehemmiyetli olmayacaktı. Mühim olan Kur'an'ı tecvid üzere kıraat edenin kendisi gibi bir üniversite talebesi olmasıydı. Küçüldü, küçüldü, küçüldü Necati. Ve gözyaşlarının arasında adeta kayboldu, yok oldu. Doktor Nazım, yüksek din ilmine fevkalade vukufiyeti olan bir zattı. Her zaman okunan surelerin arkasından açıklamalarını yapar, etrafına faydalı olmaya çalışırdı. Şimdi de Bilal'in okuduğu surenin manasını açıklıyordu. Göklerde ve yerde ne varsa Allah'ı tesbih ve tenzih etmektedir. O mülkünde galibi mutlak, sununda sahibi hikmettir. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu O'nundur. Hem diriltir hem öldürür. O her şeye kadirdir. O hem evveldir hem ahirdir. Hem zahirdir hem batındır. O her şeyi kemaliyle bilendir. O gökleri ve yeri 6 günde yaratan, sonra hükmü arşı istila edendir. Yere giren, oradan çıkan, gökten inen, oraya yükselen şeyleri O bilir. Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir. Ne yaparsanız, O hakkıyla görücüdür. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu O'nundur. Bütün işler ancak O'na döndürülür. Allah'a ve peygamberine iman etmekte sebat edin. Sizden evvel geçenlerin ardından Allah'ın size tasarruf için vekalet verdiği maldan onun uğrunda harcayın. İçinizden iman edip de o surette harcayanlar yok mu? Onlar için büyük mükafat vardır. Peygamber, Rabbinize iman etmeniz için sizi davet edip dururken size ne oluyor ki Allah'a iman etmiyorsunuz? Halbuki O sizden kat'i teminat da almıştı. Ezel bezminde. Eğer ona iman edecekseniz hemen buna koşun. O sizi küfür karanlıklarından iman aydınlığına çıkarmak için kulunun üzerine açık açık ayetler indirmekte olandır. Şüphesiz ki Allah sizi çok esirgeyen, rahmetini raygan edendir. Yani sizi uyandırmak için peygamberler göndermiş, ayetler indirmiştir. Yalnız akli hüccetlerle ikfa buyurmamıştır. Üçüncü ayrımın sonu, sayfa 38.